Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri. Ekonomi raporuyla yeni haftada yine sizlerleyiz. Haftanın öne çıkan gündem başlıklarını hatırlayacağız öncelikle. Önümüzdeki hafta piyasalara yön verecek veriler de sizlerle paylaşacaklarımız arasında. Bu hafta haber analiz bölümünde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ve kurdaki hareketlilikle buna yönelik alınan tedbirleri konuşacağız. Ekonomist Özlem Derici Şengül konuğumuz olacak. Ekonomi raporu başlasın.
Haftanın ekonomi gündemi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ve kurdaki hareketlilik bir numaralı gündem maddesi. Dolar TL ve Euro TL'de tarihi rekor seviyeler görüldü. Gelişmelerle birlikte hükümet hem siyasi hem ekonomik tepkiler verdi ve bazı tedbirleri devreye soktu. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Amerika menşeli 22 ürünün ithalatında vergi oranları artırıldı. Ek gümrük vergisi oranları %140 ile %10 arasında değişiyor. Ek vergi uygulanacak ürünlerden bazıları binek otomobiller, alkollü içecekler, kağıt ürünleri, makyaj malzemeleri, taş kömürü, tütün ürünleri, pirinç ve bazı meyvelerden oluşuyor. Merkez Bankası ve BDDK, finansal istikrarı desteklemek ve kurdaki dalgalanmaya müdahale etmek amacıyla bazı tedbirler aldı. Buna göre bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacak, Türk lirası ihtiyacı yüksek günlerde birden fazla repo ihalesi açılacak, bankalar bir hafta vadeye ek olarak bir ay vadeyle de döviz depo imkanından yararlanabilecekler. Bankalara teminat yöntemi de esneklik tanıdı, Türk lirası işlemleri için döviz teminat depo limitleri 10 milyar euroya çıkarıldı. Merkez Bankası ayrıca zorunlu karşılık oranlarını indirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da swap işlemlerine sınır getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da piyasalardaki hareketliliğe karşı yeni tedbirler aldı. Kurdaki yükseliş sonrası bankaları ve reel sektörü rahatlatmak için devreye alınan tedbirlerden bazıları şöyle: kredi kanalları açık tutulmaya devam edilecek, kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacak. Firma nakit akışlarının sürdürülebilmesi için vade ve fiyatlamalarda esneklik sağlanacak, kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto ödenen senetler mücbir sebep sayılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 6.000'den fazla yabancı yatırımcıyla bir araya geldi. Telekonferans yoluyla gerçekleşen görüşmede Albayrak bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız mesajını verdi. Türkiye'nin IMF'den borç alma planının olmadığını vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı doğrudan yatırım çekmeye odaklandıklarının altını çizdi. Türk bankacılık sisteminin sağlıklı ve güçlü olduğunu kaydeden Bakan Albayrak, serbest piyasa anlayışının dışına çıkılmayacağını, sermaye kontrollerinin hiçbir zaman gündemlerinde olmayacaklarını bildirdi. Birkaç hafta içinde ek fonlama kaynaklarını açıklayacaklarını da kaydeden Berat Albayrak, mali disiplinden taviz verilmeyeceğini ve daha fazla mali sıkılaşma sağlanacağını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ortak açıklama yaparak ekonomide yaşanan sorunların milletle dayanışma içerisinde aşılacağını vurguladılar. Açıklamada reel sektörün zarar görmemesi için atılması gerekli görülen 5 adım da sıralandı. TÜSİAD ve TOP, kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir para politikasına geçilmesi ve tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikalarının en kısa sürede açıklanmasını, ayrıca enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için yol haritasının hızla hazırlanmasını istedi. Akaryakıt fiyatlarına özel tüketim vergisi zammı geldi. Yeniden belirlenen ÖTV oranına göre benzin ve motorinin pompa fiyatı %9 arttı. ÖTV'deki artış bir kereye mahsus olacak. Bu artış sonrasında motorinin litre fiyatı 45, benzinin 50, LPG'nin de 30 kuruş yükseldi. Kredi vadeleri, kredi kartı taksitleri ve kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yönetmelikler yürürlüğe girdi. Buna göre kredi kartıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarıyla nakit çekimlerde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek. Bu süre elektronik eşya alımlarında 3 ay, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, ulaşım ve konaklama ile ilgili harcamalarda 6 ay, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda ve vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanacak. Kredi kartıyla kuyum ve telekomünikasyon ürünlerinin alımlarında ise taksit uygulanmayacak. Öte yandan tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı aşamayacak. Taşıt kredilerinde ise taksit sınırlaması da 48 ay olarak belirlendi.
Haber analiz.
Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımları ve kurdaki hareketlilik bir numaralı gündem maddesi. Dolar TL'de ve Euro TL'de tarihi rekor seviyeler görüldü. 7 liranın üzerine çıktı. Gelişmelerle birlikte hükümet hem siyasi hem ekonomik tepkiler verdi ve bazı tedbirler devreye soktu. Bu tedbirlerle birlikte kurun aşağı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Bugün bu süreci, alınan önlemleri ve bu kriz sürecinin fırsata çevrilip çevrilmeyeceğini konuşacağız. Konuğumuz ekonomist Özlem Derici Şengül. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Özlem Hanım.
Hoş bulduk.
Özlem Hanım, geçtiğimiz hafta hep kurdaki hareketliliği ve Amerika'nın yaptırımlarını konuştuk.
Evet.
Türkiye'nin ekonomik olarak ve siyasi olarak, politik olarak verdiği karşılıkları, misillemeleri de konuştuk. Kurdaki hareketliliğe yönelik Türkiye'de alınan reel sektöründe, bankacılık sektörünün de etkilenmemesi için ya da en az oranda etkilenmesi için alınan tedbirleri konuşacağız. Bunların ne kadar etkili olduğunu ve neler yapılabileceğini konuşacağız. İsterseniz şöyle önce bir genel bir değerlendirme alayım böyle. Alt başlıkları inmeden önce. Siz bu Amerika ile yaşanan süreci ve hükümetin aldığı tedbirleri ve verdiği karşılıkları genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne söyleyebilirsiniz bu konuda?
Hakikaten aslında zamanlama olarak da çok uygunsuz bir zamanda tansiyon arttı. Çünkü oldukça fazla kırılganlık zaten birikmişti Türkiye ekonomisinde. Yani biz bu son gerginlik yaşanmadan önce de işte enflasyonu konuşuyorduk, cari açığı konuşuyorduk, büyümede 3. çeyrekte önemli bir yavaşlama göreceğimizi konuşuyorduk. Mali disiplinin gerekliliğinden tam da bu kırılganlıkların üzerine böyle bir tansiyon oluşunca kontrolsüz bir şekilde kurda yükseliş gördük. Volatilitenin de çok arttığını gördük. Ama geçen haftaki Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın açıklamaları aslında oradaki volatiliteyi düşürmek anlamında hakikaten işe yaradı. Ardından bankacıların, banka genel müdürlerinin üst üste konuşması ve de bankacılık sisteminin hani sağlıklı olduğuna dair açıklamaları da biraz tansiyonu düşürdü ama hani güven konusu diyeyim, iş dünyası güveni konusu tabii ki de birazcık zaman alacaktır. Hasar özellikle kur tarafında çünkü epeyce büyük. Ama öte yandan Merkez Bankası'nın hani şu anda repo ihalelerini açmamış olması, sıkı para politikasını gerçekleştirmesi, ilk önce bundan da önce hem TL hem döviz likiditesi sağlaması sisteme oldukça olumlu gelişmeler. Çünkü biz hafta başında hakikaten acaba mevduata ciddi bir hani talep olur mu? Berat Albayrak da bir kesinlikle hani mevduata el koyma diye bir şeyin söz konusu olamayacağını söylemesi de biraz akıllara, insanların aklına hani öyle bir ihtimal mi var korkusunu getiriyor. Buna istinaden likidite sıkışıklığını aşmak üzere önlemler alınması çok önemli bence, yani zorunlu karşılıklar aracılığıyla. Öte yandan Merkez Bankası'nın hani faiz arttırmasını aslında beklerdik böyle bir durumda ama BDDK'nın swap işlemlerine sınırlama getirmesi, bu ne demek? Bankalar TL verip döviz alıyorlardı. Yurt dışındaki yatırımcılar da TL alıp döviz borç veriyorlardı bankalara. Swap işlemi daha sonrasında vadesinde bu tersine dönüyordu. Ama bu sayede ciddi bir döviz talebi oluşuyordu. O döviz talebini kesmek için swap işlemleri toplam varlıkların işte ilk önce %50'sine sonra %25'ine indirildi. Sınırlama getirildi. Bu sayede döviz talebi düştüğü için kurda da hakikaten hem volatilitenin düştüğünü gördük hem de seviye olarak işte 7 üzeri seviyelerden uzaklaşmış olduk. Bu anlamda hakikaten işe yaradı. Yani bir faiz artışının yaratacağı etkiyi yarattı ama yan etkisi olan bir politik oldu maalesef ki nedir? Ciddi de bir TL talebi oluşmaya başladı. TL likiditesi sıkışıklığı oluşmaya başladı ve yatırımcılar buna istinaden hem tahvil piyasasında hem de hisse senedi piyasasında portföylerini azaltmak durumunda kaldılar. Bu yüzden de ciddi bir satış gördük her iki piyasada da. Kuru hani kontrol altına aldık ama başka şeylerden feragat etmek zorunda kaldık bu politika nedeniyle. Şimdi bunu düzeltmek tabii ki de tam da tatile giriyoruz. O yüzden belirsizlikleri içeriyor. Bunu düzeltmek için hani piyasanın nasıl şekilleneceğini göreceğimiz bir zaman olmayacak önümüzde, en azından bu önümüzdeki bir hafta boyunca. Riskleri içinde barındırıyor doğrusu. En önemli risk tabii ki de politik tarafta tansiyonun yeniden yükselmesi. Nitekim sabahleyin tweet, gece yarısı hatta Trump'ın tweet'i yeniden böyle bir negatif bir cereyan yarattı. Türkiye'ye karşı ve hiçbir pazarlığa yanaşmayacağız, Rahip Brunson bırakılmadan gibi. Dolayısıyla Türk tarafı da haliyle hani hukuk konuşuyor diyor. Dolayısıyla da bir öylesine bir bırakma söz konusu olamaz diye yaklaşıyor olaya. Ve de alternatif finansman arayışları da bir yandan da devam ediyor. Hem Çin hem Katar, işte Kuveyt'e gidildi vesaire. Bütün bu şeye baktığımız zaman, çerçeveye baktığımız zaman aslında krizi yönetmek üzere adım hem parasal sıkılaştırma anlamında hem de finansman bulma anlamında adımlar atılıyor. Biraz yansımasını da buluyor. Ama benim burada söylemek istediğim şey sorunun sadece bir işte rahip özelinde, Ralph Brunson özelinde bir gerginlikten oluşmadığı, aslında bizim zaten bütün bu tansiyon oluşmadan önce çok fazla kırılganlıkla bu sürece girdiğimiz, dolayısıyla bu süreçten çıkarken de yine o kırılganlıklarla mücadeleye istinaden hareket etmemiz gerektiği, bununla ilgili de Berat Albayrak'ın yatırımcılarla görüşme yaptığı, yaparken söylediği şeyler önemli. Hani sıkı para politikasını biz bekliyoruz ama bir yandan da onun ağzından hani sıkı maliye politikası da söz konusu olacak, Merkez Bankası'na yardım edecek şekilde diyor. Tasarruf önlemleri alması için bankalarla çalışma yapılıyor diyor. Enflasyon önceliğimiz olacak diyor. Dolayısıyla anladığım kadarıyla bu türbülansın da ötesinde Türkiye ekonomisinin altyapısının sağlamlaştırılması içinde çalışmalar gerçekleşiyor olacak tatil dönüşünde.
Şimdi Özlem Hanım, tabii konuşacak o kadar çok başlık var ki aslında bu konuda. Hı-hı. Ama şunu hemen arada bir not olarak sıkıştırabiliriz. Şimdi söylediniz, siz de hatırlattınız, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 6000'den fazla yabancı yatırımcıyla buluştu, seslendi, hı-hı, onlara ve bir takım mesajlar verdi. Ve hemen bayram dönüşünde de aslında çok kısa sürede orta vadeli programın, yani yeni programın açıklanacağı bir dönem, kırılganlıkları daha fazla göz önüne getirdi bu kriz. Yeni programa, orta vadeli programa da buna yönelik düzenlemeler ya da buna yönelik hedefler de yansıyacak mıdır sizce?
Yansıması kesinlikle gerekiyor. Söylenene göre, Berat Albayrak'ın hani söylemlerine göre evet yansıyacak. Dolayısıyla piyasada zaten tam da bunu arayacak. Çünkü eski yıllardaki OVP'ler biraz gerçekçilikten uzak hazırlanıyordu. Yani piyasaya nazaran çok daha iyimser tahminler, evet, yer alıyordu orta vadeli programda. Oysa ki şimdi beklediğimiz şey daha gerçekçi bir enflasyon tahmini, daha sıkı bir maliye politikası, ne demek, daha yüksek bir faiz dışı fazla hedefi, bütçe açığı, daha düşük bir bütçe açığı hedefi gibi rakamların olması gerekiyor. Daha ılımlı bir büyümeden bahsetti Berat Albayrak. Hakikaten yani %4-6 hatta büyüme oranları konuşuyor olmamız lazım ki önceliğimiz enflasyonla, hem enflasyonla mücadele edelim hem tasarruf artışını gerçekleştirebilelim ki yatırıma yönlendirebilelim o tasarrufları. Kesinlikle ve kesinlikle bir şeyin olması gerekiyor. Dediğiniz gibi yani bir politika bileşiminin orta vadeli programda sunulması gerekiyor.
Bir de henüz yeni açıklanan, bakanlık tarafından açıklanan reel sektörü ve bankaları rahatlatmak adına alınan tedbirler var. Dikkat çeken unsurlar var. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani bu destekleyici olacak mıdır, rahatlatıcı olacak mıdır bu alınan tedbirlerde?
Yani o tarafta reel sektör tarafı biraz hani ne faydalı olur söylemek çok kolay değil. Çünkü borçlanma maliyetleri çok fazla arttı. Evet, teşvik, yani geçici olarak hani bir yardım, teşvik, bir takım kaynakları ayırmak, işte 1.2 milyar dolarlıktı yanılmıyorsam bir, evet, teşvik paketi gibi bir şeyden bahsediliyor. Ama her zaman için reel sektörün asıl ilacı değil, sağlıklı ekonomik gidişat, sürdürülebilir büyüme, makul borçlanma oranları. Onun dışında verilen şeyler hep hem geçici oluyor hem de daha sonrasında yeni bir türbülansla karşılaşıldığında yeniden ihtiyaç olunuyor. Halbuki hakikaten kalıcı büyümeye dair veya kalıcı işte sağlıklı ekonomiye dair adımlar atılsa ve uygulansa, yani hep konuşuyoruz ama uygulama tarafı zayıf kalıyor. Uygulansa bundan sonrası için belki de o kadar çok ihtiyacımız olmayacak. Şu anda gerekli midir? Evet, gereklidir. Yani bir destek, bir kaynak gereklidir. Dediğim gibi hem yüksek kur hem de yüksek faizle mücadele ediyor olacak bundan sonra iş dünyası. Ne zaman bu ülke risk primi düşer, faizler üzerindeki yük düşer, onu da bilmiyoruz. Ancak alacak zamanı geçirene kadar kesinlikle bir iş dünyası için bir destek, teşvik gerekecek. O anlamda açıklanan planlar diyeyim olumlu, geçici olması kaydıyla.
Şimdi buradan şuraya geçebiliriz. Bir de ek vergiler getirildi biliyorsunuz, bir misilleme adına Amerika menşeli 22 ürüne yönelik. Burada ne söylersiniz? Yani hani şimdi aradaki ihracat ithalat durumu da, bir rakamları da şu an net aktaramamakla birlikte, işte Amerika'yı nasıl etkiler bu durum, ya da işte bizim ülkemizde bunu yapan Türk şirketleri nasıl etkilenir? Bu konuda ne dersiniz?
O tarafta biraz kaybımız olacak maalesef. Çünkü dış ticaret açığı veriyoruz Amerika'yla. Evet. Ürün bazında değil ama toplam bazda bakacak olursak işte 8 milyar dolar civarında ihracata karşılık 12 milyar dolar civarında bir ithalatımız var. Dolayısıyla dış ticaret açığı veriyoruz zaten. Şimdi bu açığın biraz daha artması söz konusu olacak. Buradaki mesele aslında miktarlardan ziyade, yani toplam bizim hani ihracatımızın içinde %5, ithalatımızın içinde de %5'e yakın bir payı var. Yani bütün dış ticaret dengemizi acayip bozacak bir şey değil, ama genel olarak bütün işte iş ilişkileri dediğiniz gibi içerideki hem Amerikan şirketleri hem Amerika'ya ihracat yapan Türk şirketleri özelinde bakacak olursanız hakikaten zor duruma düşecek gelişmeler oldu bunlar. Bazı şirketlerin zorluğa düştüğünü göreceğiz. Eğer bu sürtüşme devam ederse Trump'ın da şeyi belli olmuyor. Gerçekten çok agresif çıkışları olabiliyor. Alüminyum ve çeliğe zaten daha önce Çin'e karşı uygulanan ithalat vergileri pek çok başka ülkeye uygulandı ve biz de buna dahildik zaten. Şimdi burada bir artış oldu ama bilemiyoruz, yani hani bambaşka bir saldırıyla yeniden Türkiye'nin karşısına çıkabilir. O riski barındırdığı için aslında Amerika ile gerginlik, tehlike yaratıyor. Toplam hacim olarak dediğim gibi dış ticaret üzerinden belki çok büyük bizi acayip etkileyecek bir büyüklük olmayabilir. Ama potansiyel risk hakikaten büyük. Hem şirketler hem de finansal sektör açısından da, çünkü CDS'lerde görüyoruz, yani 500'ün üzerine çıkan bir CDS primiyle karşılaştık yıllardır. Hiç karşılaşmadığımız seviyeler her iki sektörü de çok derinden etkiliyor.
Bu süreçte Türkiye'ye Amerika'nın müttefiki de Avrupa Birliği ülkelerinden de destek geldi. Evet. Rusya'dan keza destek geldi. Yine Çin'den de aynı şekilde bu destekleri görüyoruz. Şimdi bu durumda biraz daha Avrupa Birliği ile özellikle son dönemde biliyoruz, çünkü onlarla da gerilimlerimiz ya da büyük gerilimlerimiz zaman zaman olabiliyordu. Avrupa Birliği ile biraz daha yumuşama sinyallerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Ve iş dünyasından da verilen mesajlar arasında Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden olumlu bir çerçeveye konması, çevrilmesine yönelik mesajlar verildi. Bu noktada bundan sonra işte Amerika'nın hep diyoruz ya işte doları bir ekonomik silah olarak kullandığını, bu son dönemde işte İran'a karşı, Çin'e karşı, Avrupa Birliği'ne karşı, Türkiye'ye karşı bunları gözlemliyoruz ve genel olarak dünya ülkelerinde bir tepki var. Bunu da görüyoruz. Evet. Şimdi burada bu durumda bir müttefiklik oluşabilir mi ve Türkiye ile gerek Rusya gerek Avrupa Birliği arasında daha fazla yakınlaşma, daha fazla ticaret gibi bir durum görebilir miyiz?
Evet, görebiliriz ve de aslında bu tür gerginlikler diyeyim, diğer kanalların ne kadar kıymetli olduğuna, yani diğer işbirliklerinin ne kadar kıymetli olduğuna da işaret ediyor. Yani siz işte Suriye'de zaten ciddi bir şeyimiz var, problemimiz var. İran'la bir takım problemler, işte Rusya ile uçak düşürme zamanı bir takım problemler olmuştu. Avrupa Birliği ile gerginlik vesaire dediğiniz zaman önemli partnerlerle aranızda bir diyalog eksikliği veya da sıkıntı çıktığı zaman diğerleriyle gergin olmanın ne kadar büyük hasar verdiğine şahit olduk biz de bu son dönemde. Dediğiniz gibi hakikaten bunun öneminin farkına varıp ilişkilerin düzeltilmesi için vesile olabilir. Çünkü Türkiye özellikle hani İran'da zaman zaman konu bazlı gerginliklerimiz oluyor. Rusya ile de aynı şekilde, ama Avrupa Birliği ile son zamanda oldukça uzaklaşmıştık. İlişkiler artık hiçbir şekilde ilerlemiyordu. Diyalog kanalları çok daha eski yıllara nazaran çok daha zayıftı. Şimdi onları tahmin etmek için bence bir vesile olacak. Çünkü halen daha en büyük ticaret partnerimiz hem ithalat hem ihracat kanalında. Bir ikincisi de %50'sini Avrupa bankalarından alıyoruz biz toplam dış borçlanmamızı. O yüzden bizim hani ayrılmaz bir ilişki ağımız var. Bunu eksik noktaları veyahut da kırılmış noktaları tamir etmek için bence şey olacak, vesile olacak, yakınlaşmak iş dünyasının da çok çok desteklediği, talep ettiği bir gelişme. Bu yüzden de hani hükümete bu taraftan destek de çok ciddi olacaktır. Aynen, zaten yansımalarını görüyoruz. Bu sayede en azından o ekonomideki zayıflığı giderecek belki yeni ilişkiler kurulabilir. Ticaret anlaşmaları yapılabilir. Hani şeyleri kaybedilen pazarların yerine konması söz konusu olabilir. Ben çok hani olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Hakikaten söylendiği gibi bir çabaya girişilmişse.
Evet, geride bıraktığımız günlerde bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Almanya, Fransa, Katar gibi lider yerlerle de görüşmeler yaptığını, bu anlamda ekonomik anlamda da destekler ve işbirlikleri konusunda mutabakatlar sağlandığını, hatta hemen geride bıraktığımız iki gün içerisinde Almanya lideriyle yapılan görüşmenin ardından, Merkel'le yapılan görüşmenin ardından iki ülkenin ekonomi, finans, maliye bakanlarının bir araya gelmesi, görüşmesi anlaşması sağlanmıştı. Evet. Anımsarsanız hatta dün ilk görüşme bu konuda yapıldı. Yüz yüze görüşme de yapılacak. Fransa ile de keza aynı şekilde yine iki ülkenin ekonomi yönetimi ile ilgili bakanlarının bir araya gelmesi, görüşmesi kararlaştırıldı. Bu da aslında bir yerde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına yönelik nasıl tedbirler alınabileceğini, nasıl bir yol haritası çizilebileceğinin ortak konuşulacağını gösteriyor değil mi?
Olabilir ve de Avrupa ülkeleri de taraftar gibi görünüyorlar. Yani hani kapıyı kapatmaktan ziyade tam tersi açmak, her zaman böyle olmuyor konjonktüre göre. Ama bu dönemde Türkiye ile ilişkileri onlar da daha böyle hani sağlıklı bir düzleme oturtma şeyi var, isteği var. Bunun bence iyi değerlendirilmesi lazım.
Bu noktada bence çok önemli, aslında uzun da dönemdir konuşulan bir konu var. Ülkelerin ticarette dolar yerine kendi milli paralarını, yerli paralarını kullanmaları ya da ayrı başka bir para biriminin oluşturulması. Hı. Bu da konuşulmaya başladı. Yine küresel ticarette dolara alternatif üretilmesi. Türkiye uzun dönemdir işte Rusya ile, İran'la, keza Çin'le yerli paralar, milli paralar üzerinden ticaret yapmayı konuşuyor. Buna vesile olabilir mi? Yani bu mümkün mü? Kısa sürede yapılabilir mi bu? Ne dersiniz?
Yani kesinlikle hani olumlu olacak bir gelişmedir ülkenin kendi kırılganlığını düşürmek üzere, ama bana biraz bu yaşadığımız olayların hemen bir yansıması olabileceğine çok ihtimal vermiyorum. Bu tür ilişkiler sadece birliktelikler diyeyim, yani BRIC ülkelerinin mesela ortak para birimi kullanması. Düşünün ki Avrupa Birliği ne kadar uzun yıllar aldı ve hala zaman zaman Avrupa Birliği dağılıyor mu? Zaman zaman demeyeyim ama yani 3-5 yıl önce kriz zamanı acaba dağılıyor mu? Euro'dan çıkılıyor mu? Euro'dan çıkan ülkeler falan gibi konularımız vardı konuşacak. Ne kadar uzun zamandır tespit edilmeye çalışıyor yani Euro'nun varlığı. O yüzden de hani o başka bir para birimine geçişi ben hiç gerçekçi bulmuyorum. Ülkelerin kendi para birimleri cinsinden ticareti evet, yani karşılıklı anlaşmalarla sağlanabilecek bir şey, ama onda bile dolarla yapılan ticaretin hacminin yerine geçmesini ben hiç kısa vadede beklediğim bir şey olmaz. Yani münferit hani karşılıklı anlaşmalar ve yerel para cinsinden alışveriş söz konusu olabilir, ama bence çok uzunca bir süre daha hem finansal piyasalarda hem ticarette, mal hizmet ticaretinde doların hakimiyetini göreceğiz gibi görünüyor.
Ama bu adımın bir noktada atılması gerekmiyor mu? Mutlaka geri planın, yani altyapısının hazırlanması mutlaka bir günde, iki günde.
Bu yapılıyor zaten. Değil mi? Var yani. Küçük küçük bizim de var
çalışmalar yapılıyor.
Başka ülkelerinin de var. Aynen. Ama hacim olarak bence daha hani çok çok küçük seviyede.
Mutlaka, ama yani dolara yönelik bir alternatif üretilmesi gerekmiyor mu?
Evet, ama dolar egemenliğini yıkmak başka bir para birimiyle hani olması çok gerçekçi değil diyorum.
Evet.
Çünkü o da bir ülkenin para birimi olacak. Ama belki de yeni teknolojiler hani dediğiniz şey vesile olabilir bu. Kripto paralar hani daha ülke bağımsız ticaretin mümkün olabildiği ve güvenli şeye geçiş. O yüzden biraz zaman olacaktır diyorum, ama bir noktada o tarafa doğru da gidiş söz konusu olabilir gerçekten de. Ancak ve ancak ülkeler üstü bir yapı kurulabilirse, teknoloji de buna imkan verirse, güvenlik önlemleri buna imkan verirse belki o zaman hani söz konusu olabilir doların tamamen belinin bükülmesi diye düşünüyorum.
Alternatifler olabilmesi aslında. Hı hı, peki evet. Özlem Hanım, son olarak şunu sormak istiyorum. Yabancı yatırımcılarla yapılan görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin IMF'den borç alma gibi bir planının olmadığını da özellikle vurguladı. Bu konuda yani hani Türkiye dışarıdan ya da işte IMF'den borç almalı bu durumu kurtarmak için gibi bir duruma ihtiyacımız var mı sizce?
IMF'e ihtiyaç var diye düşünüyordum. Daha doğrusu şöyle, ihtiyacın temsil ettiği şey hakikaten kendi içinde çok tutarlı bir ekonomik program artı finansman.
Evet.
Türkiye'nin buna ihtiyacı var, halen de var. Geçtiğimiz dönemde de bunun karşılığı hani IMF'ydi. Daha önce IMF'ye başvurulur, güzel bir program yapılır. O program uygulandıkça parası verilir filan, yani kredi dilimleri verilir vesaire. O yüzden IMF diyorduk. Ama eğer ki ülke hakikaten kendisi bütün uzmanlarını bir araya getirerek düzgün bir program ortaya çıkartabiliyorsa, artı dışarıdan bu Orta Doğu olur, Avrupa olur vesaire finansman sağlayabiliyorsa, ki işte Katar bunlardan bir tanesi, yani 15 evet, milyar dolar örnek. Hakikaten kısa sürede Türkiye'ye tahsil edilebilecek noktada bir kaynaksa, iyi bir kaynak. Bunun gibi finansman kanalları yaratılabiliyorsa bu IMF olması şart değil. Biz orada şeyi demek istiyoruz, yani ekonomistler olarak hani IMF'ye ihtiyaç var derken yanlış anlaşılmasın. Bir düzgün ekonomik program artı finansmana ihtiyaç var demek istiyoruz. Şu anda eğer bunu şu an sanki yapmaya niyetliyiz gibi görünüyor, sağlam bir OVP artı dışarıdan finansman bularak, o zaman tabii ki de IMF'ye ihtiyaç yok şu anda kendimiz yapabiliyorsak.
Son dönemde yaşananlar fırsata çevrilebilir diyoruz değil mi, belki de önümüzdeki dönemde?
2001 krizinde bankacılıktı en büyük kırılganlığımız. Onu temizleyerek çıktık mesela biz o krizden. Şimdi özel sektörün ciddi kırılganlıkları var. Borç, yüksek dış borç gibi. Ve de makro kırılganlıklarımız var. Bunları da temizleyerek çıkabilirsek biz bu şeyden, tabii ki birkaç sene alacaktır tamamen bir rekabetçi bir hale gelmesi. Ama yine de dediğiniz gibi fırsata çevrilebilir, gayet de bu imkan var şu anda.
Özellikle ben şu örneği çok seviyorum. Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra biliyorsunuz uzun süre domates alımı Türkiye'den yapılmadı. Ve Rusya bu dönemde kendi yerli üreticisine öncelik tanıyarak, hatta sonrasında da izin verirken belli bir oran koydu. Türkiye'de sanırım artık yerli üretime, ki zaten bunu istiyor ve bu mesajlar veriliyor biliyoruz. Yerli üretimi daha çok fazla destekleyerek belki işte bir 3 yıl sonra hiç üretmediğimiz şeyleri bile üreterek dışarı ihtiyacımızdan kurtulabiliriz değil mi? Bu da
kesinlikle,
bu anlamda.
Kesinlikle. Katma değerli üretimi senelerdir konuşuyoruz ama uygulama tarafı çok ilerleyememiştik uygulama tarafında. Mesela bu buna vesile olabilir gerçekten. Bazı alanlarda rekabetçi bir Türkiye olarak çıkabiliriz belki de bu krizden.
Ekonomist Özlem Derici Şengül konuğumuzdu. Amerika'nın yaptırımlarını, piyasalardaki dalgalanmayı, alınan önlemleri ve bu kriz sürecinin fırsata çevrilip çevrilemeyeceğini konuştuk. Sırada veri takvimi var.
Bunu not et.
Önümüzdeki hafta Kurban Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar kapalı olacak. Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi de Kurban Bayramı nedeniyle saat 13'te erken kapanış yapılacak. Evet, RSFM dinleyicileri, bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.